Sağlık Rotası.
Sağlık Rotası'ndan merhaba. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında sizlerleyiz. Takvimler Cuma'yı ve saatler Türkiye'de 10.30'u gösteriyor. Mikrofonda ben Yeşim Sert Karaaslan. Yeni yılın ilk programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve tüm dünyaya sevgi, sağlık, huzur ve barış diliyoruz. Teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş, program yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Dünyanın dört bir yanından sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar sunuyoruz. Bizi her cuma Türkiye saatiyle 10.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, 17.05'te TRT Memleketim FM'den ve aynı saatlerde TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Programa dair soru, görüş ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Sağlık Rotası'nda alanında uzman isimlerle Türkiye'de sağlık turizmini, sağlık alanında sunulan hizmetleri, hastalıkları, tedavi yöntemlerini ve bilimsel çalışmaları konuşuyoruz. Bu hafta en sık yapılan ve en çok merak edilen ameliyatlardan biri olan burun cerrahisini konuşacağız. Bugün stüdyo konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Melih Şahin. Sayın Şahin, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın hocam, plastik ve estetik cerrahi branşlarının içinde en sık yapılan ameliyatlardan birisi burun cerrahisi. Kimi estetik kaygılarla, kimi sağlık sebebiyle burun ameliyatı yaptırmak istiyor. Burun ameliyatlarında hem sağlığın korunması hem estetiğin sağlanması mümkün mü? Kimler burun ameliyatı için uygun hastalardır? Buradan başlayalım.
Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bize tabii başvurduğunda hastalarımız farklı sebeplerle başvurabiliyorlar. Kimisi estetik amaçlı, kimisi burunda fonksiyon kaybı yani burun tıkanıklığı ağırlıklı olarak bu şikayetlerle başvurabiliyorlar. Fonksiyonel estetik burun cerrahisi. Tek başına estetik burun cerrahisi demek aslında doğru bir kavram değil. Bu ameliyat mutlak bir şekilde fonksiyonel olması lazım. Bu ne demek? Bu ameliyattan önce hastalarda burun tıkanıklığı olabilir. Veyahut hiç burun tıkanıklığı olmayan bir hasta estetik ameliyatı sonrası ameliyat sebebiyle burun tıkanıklığı yaşayabilir. Bu nedenle biz bu hastalarda estetik ameliyatı yaparken hastaların iyi nefes alıyorsa mutlak bir şekilde bunu korumak, kötü nefes alıyorsa, nefes şikayeti varsa bunu da en iyi seviyeye ulaştırmayı amaçlıyoruz. Tabii bunun yanında hastamızla uygun şekilde, hastamızın burnunun da el verdiği şekilde olabilecek en iyi ölçüde estetik görünüme de kavuşmasını sağlamaya çalışıyoruz.
Sayın hocam, hem burundaki deformasyon hem de estetik aynı ameliyatta yapılabilir mi?
Kesinlikle aynı ameliyatta yapılabilir. Bize başvuran hastalar bazen sadece estetik kaygıyla başvurabiliyor, bazen de burun tıkanıklığıyla başvurup aynı zamanda estetik de olabilir miyim hocam şeklinde sorular yöneltiyor. Bu tabii ki mümkün. Biraz önce de söylediğim gibi bu ameliyat fonksiyonel estetik burun cerrahisidir. Bu ameliyatın sonunda temel hedef hem iyi bir görünüme kavuşurken mutlak bir şekilde fonksiyonel kapasiteyi de en iyi şekle, en iyi seviyeye getirmemiz gerekiyor. Çünkü burun bir organdır. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Burnun bir böbrekten, karaciğerden farkı yoktur. O da bir organ. Burnun fonksiyonunu bozmak kabul edilebilir bir şey değildir. Estetik arzular yerine getirilmiş olsa bile burunda herhangi bir fonksiyon kaybıyla kişinin rahat bir şekilde yaşayabilmesi, konforlu bir şekilde uyuyabilmesi, spor yapabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu nasıl bir böbrek, karaciğer fonksiyonunu göstermediğinde rahatsızlanıyorsak, burun da fonksiyonunu iyi gösteremediği zaman bu ciddi bir rahatsızlık doğurur. O nedenle estetik ameliyatta yapsak, sağlık nedeniyle bir ameliyata da girişsek, ikisinin de sonucunda mutlak bir şekilde hastalara olmazsa olmaz en iyi şekliyle nefes aldırmayı hedefliyoruz.
Peki sayın hocam, burunda bir sıkıntı varsa ameliyat olması gerekiyor dediniz hastanın.
Evet.
Olmadığı takdirde hastayı bekleyen sağlık problemleri nedir? Yani evet. Uyku bozukluğu mu yaşar, yürürken, koşarken bir takım sıkıntılarla mı karşı karşıya kalır?
Burun tıkanıklığı aslında sadece gün içinde değil, gece de kişilere çok fazla rahatsızlık verir. Örneğin gece burun tıkanıklığı nedeniyle uyku problemi yaşayan insanlar tüm gün boyunca uykulu bir halde dolaşmak zorunda kalırlar. Ve bu burun tıkanıklığı daha da ilerlerse uyku apnesi dediğimiz uykuda solunumun durması şeklinde tariflenen hastalığa doğru ilerler. Bu da daha da ilerlerse çeşitli kalp ve akciğer hastalıklarına bile sebep olabilir. Gün içerisinde de bu hastalar konuşurken, yürürken, spor yaparken sürekli efor kayıplar olacaktır ve gün içerisinde çok fazla rahatsızlık yaşıyorlar bu hastalar. Gerçekten burun tıkanıklığı konfor bozucu bir hastalıktır.
Sayın hocam, sosyal medya artık hayatımıza çok hakim ve bir takım fotoğraf programları, filtrelerin uygulanmasıyla birlikte artık bir mükemmel olma arzusuyla karşı karşıya kaldık. Bunların burun ameliyatları üzerinde bir etkisi var mı? Size gelen başvurularda elinde bir fotoğraf alıp danışanlar ben bu burunun yapılmasını istiyorum, bundan hoşlanıyorum, bana lütfen bu burnu yapın gibi bir takım taleplerle geliyorlar mı ve bu ne derece doğru?
Evet, bu başımıza çok sık gelen bir şey. Sosyal medya bu işin gidişatını gerçekten inanılmaz derecede değiştirdi. Hastalar mutlaka fotoğraflar getiriyorlar. Getirmeyen hastalar da mutlaka akıllarında belirledikleri bir fotoğraf oluyor. Herkesin burnunun değişmesini istediği, arzuladığı bir hedef var. Uygun bir buruna sahip mi? Bu konuyu hastayla çok iyi paylaşmak lazım. Hastaların görselde hoşuna giden bir burun fotoğrafına belki hastamızın cilt yapısı, kıkırdak yapısı, burun yapısı, yüz yapısı nedeniyle hastamızı bu hedefe ulaştırmakta zorluk yaşayabiliriz. Bunu çok açık bir şekilde hastaya söylememiz lazım. Hastaya bunu kabullendirdikten sonra gerekirse hasta ameliyattan bile vazgeçebilir. Çünkü aksi takdirde bu ameliyatı yapmamız durumunda hastanın kafasında belirlediği, hedeflediği buruna ulaşılamaması halinde inanılmaz bir mutsuzlukla karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla buna yol açmamak adına hastalarımızın burunlarının nasıl bir değişime uğrayabileceğini, nelere elverişli olduğunu, nelere mümkün olmadığını çok ayrıntılı bir şekilde konuşuyoruz. Fakat sosyal medya inanılmaz şekilde yönlendirici oluyor bu konuda. Çünkü orada çok güzel pozlar, çok güzel resimler insanların kafasında bazı cazibeler oluşturuyor. Hastalar da bunu tabii ki hedefleyebiliyorlar ama bizim doktor olarak en büyük görevlerimizden biri bunun mümkün olup olmadığını çok açık ve net bir şekilde hastayla paylaşmamız gerekir.
Sayın hocam, burun ameliyatları olan kişilere baktığımızda genellikle birden fazla operasyon hikayesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Tek seferde başarı elde edilemiyor mu yoksa bir takım komplikasyonlar mı çıkıyor?
Evet, burun ameliyatları da diğer ameliyatlar gibi komplikasyon oranı, belli bir komplikasyon oranı barındıran ameliyat grubudur. Bu tıpta hemen hemen her ameliyatta vardır. Her ameliyatta yolunda arzulanan başarıya ulaşılamama ihtimali olabilir. Bazı komplikasyonlar oluşabilir. Burun ameliyatı bunlardan hatta en popüleri. Çünkü neden? Hasta da bunu gözle görebiliyor yapılan ameliyatı. Örneğin bir kulak ameliyatını hasta ne kadar ne yapıldığını göremez. Ya insizyon kapatılır, kesi kapatılır ve ameliyat biter veya bir karaciğer, mide ameliyatı kesi kapatılır ve hasta o bölgeyle ilgili yorum yapamaz. Fakat bu bir görsel ameliyat. Dolayısıyla sadece hasta değil, hastanın çevresindeki komşusu, akrabası, ailesi, arkadaşları, hemen hemen herkesin bu ameliyat hakkında yorum yapma hakkı varmışçasına bir sonuç koyuyoruz ortaya. Dolayısıyla başarısızlık iki şekilde oluyor genellikle burada, tırnak içinde başarısızlık. Yolunda gitmeyen şeyler olabilir, tıbbi bir komplikasyon olabilir, beklenmedik bir sonuç olabilir. Bu birincisi. İkincisi, hasta tabii ki bu psikolojik de bir ameliyat. Bunun bir psikolojik yükü de var hastaya. Çünkü çok güzel bir buruna, burnun çok güzel olmamış şeklinde bir yorum bile hastayı ciddi anlamda etkileyebiliyor. Revizyonlarda biz olan somut şeyleri ancak değiştirebiliyoruz. Olası komplikasyonlarda tabii ki var bunlar. Biz devreye giriyoruz. Revizyon cerrahiler dediğimiz ameliyatları planlıyoruz. Bunlar da farklı şekillerde yapılabiliyor. Fakat bu ameliyatlarda hastalara benim en büyük tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle etraftan gelecek olumsuz yorumları çok kafa takmamaları gerekir. Doktoruyla olası gördüğü problemleri doktoruyla paylaşarak yol alması gerekebilir. Çünkü aksi takdirde çok ciddi anlamda psikolojik bir yük oluşturur. Tekrar revizyon cerrahi ameliyat olmaya iten bir sebep olur. Ortada bir somut bir sebep yokken.
Sayın hocam, operasyon olan kişilerde ilerleyen yıllarda yaralanma, düşme ya da isteğe bağlı olarak tekrar bir estetik müdahale yapılması nedeniyle burun ameliyatı ihtiyacı olunması durumunda sağlığa olumsuz bir etkisi var mı?
Şimdi şöyle, daha önce yapılan ameliyatlar, daha önce alınan travmalar yapılacak bu ameliyatı daha da zorlaştırabiliyor. İyileşmeleri bozabiliyor. Sonuç itibariyle bizim elimizde olmayan başka problemler de ortaya çıkıyor ve bunları topyekün düzeltmek birazcık daha zor olabiliyor. Ama bu tip durumlarda revizyon cerrahi dediğimiz durumlar devreye giriyor. Revizyon cerrahi dediğimiz durum, daha önce burun ameliyatları geçirmiş ve sonucundan fonksiyonel ya da estetik anlamda mutlu olunmaması halinde bizim yaptığımız ameliyatlara revizyon cerrahiler deniyor. Bu revizyon cerrahileri oluşmasını, hastaların revizyona gitmesini kolaylaştıran bazı etkenler tabii ki var. Bunlar daha önce alınmış travmalar, daha önce geçirilmiş ameliyatlar, hastaların sigara kullanması veya yaş gibi iyileşmeyi etkileyecek, genel tıbbi anlamda iyileşmeyi etkileyecek başka faktörlerin de varlığı bu tip hastalarda iyileşmeyi zorlaştırır. Biz de bunları hastalarımızla mutlaka ameliyattan önce paylaşıyoruz.
Sayın hocam, bunu birazcık örneklendirecek olursak, iki kez burun ameliyatı olmuş, çeşitli sebeplere bağlı. Bu estetik de olabilir, bir trafik kazası sonrası bir kırılma ya da başka bir sebeple de gerçekleşmiş olabilir. Ama 2-3 kez burun ameliyatı olmuş olan bir hasta size geldiğinde ve tekrar bir ameliyat yapılması gerektiğinde bunun bir riski var mı ya da bu yöntem ne şekilde yapılıyor?
Tabii, şimdi şöyle diyeyim. Revizyon cerrahi çok yapan bir ekibim. Daha önce ameliyat olmuş hastaların ameliyatlarından bahsediyoruz. Çok sayıda hasta var bu şekilde, revizyon cerrahi gerektiren hastalar. Bu hastaları değerlendirmeye alıyoruz. Öncelikle revizyon için geçerli, biraz önce anlattığım gibi, somut sebepler var mıdır? Burun tıkanıklığı yaratan, fonksiyon bozan veya gerçek anlamda şekil bozukluğuna sebep olan bir unsur var mıdır ortada? Olması halinde bu hastalarla revizyona ilerliyoruz. Yoksa hastaların çok küçük, ufak tefek takıntı düzeyinde, çok ameliyatla da değiştiremeyeceğimiz şeyler varsa bu tip hastalarımıza maalesef revizyon cerrahi önermiyoruz. Çünkü değiştirebileceğimiz şeyler sınırlı olduğu için tekrar hastayı mutlu etmekte zorlanıyoruz. Fakat somut sebepler ortadaysa biz bu hastalarımıza revizyon cerrahiler öneriyoruz. Revizyon cerrahilerde sıkıntılarımız daha çok olarak kıkırdak problemleri yaşayabiliyoruz burunda. Daha önceki ameliyatlarda burun içerisindeki rezerv kıkırdaklar kullanıldığı için bu hastalarda kıkırdak elde etmemiz gerekiyor vücudun farklı bölgelerinden. Bunun için de en sık kullandığımız kaburga. Kaburga kıkırdağı ve kulak kıkırdağını farklı amaçlar için kullanılır bunlar. En sık kullandığımız rezerv kıkırdaklarımız bunlar. Bunları hastalara güzelce anlatıyoruz. Kaburga kıkırdağı almanın ne gibi hastaya artıları olacak? Bunun kendi başına barındırdığı riskler nelerdir? Revizyon cerrahilerin zor olduğunu, fakat bu süreçte hastalarımızla birlikte ilerleyeceğimizi, bunları detaylı bir şekilde anlatıyoruz. İlk ameliyattan bir fark oluyor burada. Revizyon cerrahide hastalık ön plana çıkıyor. Doktor-hekim ilişkisi daha çok netlik kazanıyor. Primer ameliyatlarda sadece estetik için gelen hastalarda burada ön plana daha çok estetik vurgular çıktığı için hasta-hekim ilişkisi, tabii ki bundan bu hastalarımızla da bu ilişkiyi kuruyoruz, fakat burada beklentiler daha görsel anlamda olduğu için revizyon hastalarla anlaşmak bir yerde daha kolay oluyor. Çünkü onlar artık hastalıkla bir uğraşmak zorunda kalıyorlar. Burunlarının fonksiyonlarının önemini anlamış halde geliyorlar. Dolayısıyla daha bilinçli bir hasta grubu oluyor. Bizim bu hastaları yönetmemiz bir yerde daha kolay oluyor.
Peki Sayın Hocam, buradan dinleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Revizyon cerrahisinden bahsettik, kaburgadan ve kulaktan kıkırdak alındığına dair. Bunun risklerinin olabildiğini söylediniz. Bu hastalardaki kaburgadan bir kıkırdak alındığı zaman ne gibi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler?
Biz kaburgadan kıkırdak almamız gerektiğini söylediğimizde hastaların bize ilk sorduğu soru şu oluyor: nasıl bir kesi olacak?
Çünkü iz kalacak mı?
Evet, örneğin İz kalacak mı ve ne kadar büyük bir kesi olacak? Hemen bunu soruyorlar bize. Çünkü kaburganızdan kıkırdak alacağız deyince alışılmadık bir şey gibiyle karşılaşmış oluyorlar. Biz burada hastalarımıza bunu detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Hastalarımıza meme hizasının yaklaşık 3-4 santimetre altında 3 santim genişliğinde bir kesi uyguluyoruz. Bu kesiyi meme katlantısına bir şekilde saklayarak daha az görünür hale getirmeye çalışıyoruz. Kaburganın tamamını almıyoruz. Açtığımız bölgede kaburganın kıkırdak olan segmentinden 4-5 santimlik bir segmenti tercihen bütün bir şekilde, tercihen orada dilimleyerek, ama sıklıkla bütün bir şekilde dışarı alıyoruz. Sonra bu kıkırdağa düzgün şekiller verildikten sonra yeniden bir burun ameliyatı planlıyoruz. Burun da aynı inşaat yapmak gibidir. Kolonlar, kirişler sağlam olmadıkça siz binanızı istediğiniz şekilde camla, dışını camla süsleyin, istediğiniz rengi boyanın, bir miktar güzel görünür. Sonra temel ve dayanıklılık bozuldukça binada çeşitli deformasyonlar olacaktır. Bu kaburgalar, kaburga kıkırdağında kullandığımız bu kıkırdaklar burnun temelini oluşturmamızı sağlıyor. Aynı kiriş ve kolon mantığıyla. Yeniden bir altyapı sağlıyoruz. Altyapıyı güçlü yaptıktan sonra onun üzerine estetik dokunuşlarımızı ve estetik onarımlarımızı yapıyoruz. Çünkü altyapı üst yapıyı belirler.
Tamamen tekrar yeni bir burun
tamamen
yapılıyor.
Tamamen tekrar yeniden bir burun yapılıyor. Tüm kolonları, tüm kirişleri tamamen yeniden onarılıyor. Ve bu taslak yapıldıktan sonra estetik dokunuşlar bunun üzerinde yapılıyor. Siz bunu yapmadan estetik dokunuşlarla sadece ilerlerseniz bu hastalarda bu bina yine çökecektir. Hem estetik hem fonksiyon gün gelecek yine kaybolacaktır.
Peki Sayın Hocam, burun ameliyatı hangi yaştan itibaren yapılmalı?
Bununla ilgili klasik bilgi yaklaşık 17-18 yaşından sonra burun ameliyatları yapılabilir. Ben genellikle 18 yaşını doldurmuş, kendi onamını verebilecek hastalarımızı ameliyat etmeye gayret ediyorum. Fakat daha küçük yaşlarda da estetik anlamda olmasa da burun ameliyatları yapılır. Ciddi bir travma geçirmişse küçüklüğünde ve ciddi bir burun tıkanıklığı varsa bunu düzeltmek amaçlı yapılabilir. Ama estetik amaçlı yapılacak şeye bence ailesinin değil kişinin kendi rızasını karar vermesi lazım. Aslında psikolojik olgunluğu da düşünürsek 20-25 yaşlardan daha da sonrasında yapılması uygun olabilir belki. Böyle bir görüş de var. Fakat ideali 18 yaşını doldurmuş, kendi imzasını verebilen, kendi rızasını ortaya koyabildikten sonra estetik anlamda bir ameliyat yapılması uygun olabilir.
Tıp her geçen gün ilerliyor. Yeni cerrahiler, yeni yöntemler söz konusu oluyor. Burun ameliyatlarına baktığımız zaman da yeni teknikler söz konusu mu hocam? Operasyon ortalama ne kadar sürüyor? Hastanın günlük yaşama katılabilmesi için gereken süre nedir?
Evet, bu soruları bize hastalarımız her zaman sorarlar. Biz ne zaman günlük hayatımıza başlayabiliriz? Ameliyat ne kadar sürer? Hangi tekniği uygulayacaksınız diye. Rinoplastide özellikle teknikler her gün yeni teknikler tanımlanıyor neredeyse. Çok dinamik bir ameliyat. Aletler gelişiyor bununla ilgili. Ama benim görüşüm şudur. Tıpta tanımlanmış ameliyatlar modifiye edilebilir ama tamamen değiştirmek uygun değildir. Çünkü bir şeylerin yerine oturabilmesi için yıllar, belki yüz yıllar geçiyor. Belli şeylerin kabul edilebilmesi için tıpta. Dolayısıyla konvansiyonel, yani geleneksel ameliyat yöntemlerini belli modifikasyonlarla yapmak daha uygundur. Her önümüze gelen, her gün yeni çıkan bir cihazı, her gün yeni çıkan bir tekniği, her farklı hastalarda, her ameliyatınızda farklı bir teknik denemek uygun değildir. Biz bunu uygulamıyoruz. Biz geleneksel yöntemleri ufak tefek modifikasyonlarla ilerleyen bir hekimim ben. Çok sayıda yeni teknik tanımlanmış. Birçoğunu ben hiç uygulamadım bile. Ben uygulamayana kadar zaten birçoğu da tedavülden kalktı neredeyse. Dolayısıyla her gelen tekniği moda gibi değil de cerrahi açıdan yaklaşmayı uygun görüyorum. Yeni teknikler söz konusu tabii ki. Yeni cihazlar söz konusu. Ama
bir iz kalıyor mu hocam? Örneğin kesi burun deliğinin altından mı yapılıyor?
Şimdi burun ameliyatları genellikle estetik anlamda estetik burun ameliyatları iki şekilde yapılır. Kapalı, halk arasında o şekilde bilinir. Kapalı ve açık teknik. Kapalı teknikte burun deliklerinin içerisinde bir kesi yapılır. Yani görünmeyen bir yerde kesi mutlaka yapılır. Fakat burnun içinde, mukoza dediğimiz alanda kesi yapılır. Açık ameliyat dediğimiz teknikte de burnumuzu alttan baktığımızda her iki burun deliğimizin ortasındaki bu kolimella dediğimiz etli alanda ufak bir kesi yapılarak cilt açılır. İki tekniğin birbirine üstünlüğü yoktur. Sadece cerrahların elinde nasıl çalıştığı ve cerrahın hangi tekniğe ne kadar hakim olduğuyla alakalıdır sonuç.
O zaman burada önemli iki tane nokta var vurgulamak istenilen. Birincisi, hasta size başvurduğu zaman şu burun bu şekilde olsundan ziyade buna hekimin kişiye göre karar vermesi kesinlikle gereken bir şey. Bir ikincisi ise teknik anlamda baktığımız zaman da kapalı mı açık cerrahiyle mi yapılacağı da yine hekimin vermesi gereken bir karar değil
kesinlikle
mi hocam?
Kesinlikle. Bazı hastalar açık tekniğe uygun değildir. Bazı hastalar kapalı tekniğe uygun değildir. Herkes aynı tekniği uygulamak da doğru değildir. Dolayısıyla her şey hasta bazında değerlendirilen bir ameliyattır bu. Ben öyle söylüyorum hastalara. Bizi terzi olarak görün. Getirdiğiniz kumaş cinsin neyse biz o cinsten elbise çıkarabiliriz size. Hep aynı şeyi söylüyorum.
Ameliyat olduktan ne kadar süre sonra sosyal yaşama dönebiliyor hasta?
Şimdi ameliyatlar artık eskisi gibi değil, konforlu. Bizi dinleyenler arasında geçmişte burun ameliyatı olanlar varsa tampon maceralarını hatırlayacaklardır. Şimdi artık tamponlar yerine silikon plaklar yerleştiriyor. Bunların içleri delikli, nefes aldırabilen. Çok konforlu. Hastalar bununla ilgili çok şikayet yaşamıyorlar. Bir de burnun dışına atel dediğimiz alçı yerleştiriyoruz. Hastalar yaklaşık 3. günlerinde bu burun içerisindeki tamponlardan, 6. günlerinde de burnun dışında duran atelden kurtuluyorlar. Ve bugünlerden sonra kabaca 6. 7. günden sonra günlük hayatlarına bir bantlamayla devam edebilirler çok sorunsuz bir şekilde.
Burnundaki şişlik ya da burnun tam olarak estetiksel anlamda da oturmuş olması için gereken bir süre var mıdır?
Bunun için kitabi bilgi kabaca 6 ay denir ama bu hastaya göre değişir. Çok ince ciltli, genç, iyi iyileşen bir hastada 2 ayda da iyileşebilir. Problemli iyileşmesi olan bir hastada bu 2 yılda sürebilir ama ortalama 6 ay diyebiliriz.
Operasyon sonrasında nelere dikkat edilmesi lazım hocam? Yan yatmalı mı hasta, bir takım sporları yapmaktan uzaklaşmalı mı?
Şimdi biz bu ameliyatta burun cildini burun kemiğinden ayırdığımız için burada bir boşluk oluşuyor. Kabaca yüzümüzü şişirecek, yüzümüze kan toplanmasına sebep olacak işlerden uzaklaşmalıyız. Bunlar ağırlık kaldırma olabilir, bazı spor branşlarında ters durmak gibi şeyler olabilir. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Genellikle biz hastalara ilk 5-6 gün daha dik yatmalarını öneriyoruz. Yan yatmalarına da yine bu alçı alındıktan sonra öneriyoruz. En önemli kaçınmaları gereken şey hastalarımızın mutlaka bir sigara içilen ortamda bulunmamalılar. Sigara zaten kesinlikle içmemeliler. Bir de ciddi bir burun darbesinden kaçınmalılar.
Sayın hocam, Türkiye sağlık turizmi açısından baktığımızda öncelikle bölgesinde bir marka değer. Önemli sayıda her yıl yurt dışından hasta geliyor ve bunların içerisinde burun ameliyatı olmak isteyenlerin oranı da oldukça yüksek. Sağlık turizmi açısından baktığımızda ilk sıralarda yer alan operasyonlar içerisinde burun cerrahisi yer alıyor. En çok hangi ülkelerden hasta geliyor?
Tabii bu komşulukla da birazcık alakalı. Avrupa ve Balkan ülkelerinden çok sayıda hasta geliyor. Türkiye Cumhuriyetlerden de çok sayıda hastalar geliyor ve Orta Doğu'dan hasta geliyor ağırlıklı olarak.
Bunların payına baktığımız zaman genelde büyük şehirlerdeki hastanelerde mi tedavi oluyorlar?
Kesinlikle büyük şehirlerde. Sonuçta bu birazcık da reklamla alakalı bir şey. Hastalar ulaşabildikleri reklamları olduğu şehirlere gidiyorlar. Bunun için birinci sırada tabii ki İstanbul, sonrasında Ankara ve İzmir ve Antalya en çok tercih edilen şehirler.
Çok sayıda burun cerrahisine imza atmış olan bir hekim olarak yurt dışından gelen hastalar neden burun estetiği için Türkiye'yi tercih ediyor dediğimiz zaman nasıl bir değerlendirmeniz olur hocam?
Tabii bununla alakalı maddi şeyler olabilir. Hani o konuya da çok fazla girmek istemiyorum ama bunun dışında gerçekten Türkiye'de tıp çok ileri. Bunu kabul etmek lazım. Bölgesinde, coğrafyasında en ileri düzeyde tıbba sahip olan ülke. Türkiye bu geçmiş geleneklerle ve günümüzdeki teknolojiyi takip etme anlamında gerçekten Türkiye bu konuda lider ve burası bir turizm ülkesi, bunu da kabul etmek lazım. İnsanlar buraya geldiğinde buraları görmek, gezmek de istiyorlar. Ülkemize sağlık ameliyat amaçlı veya sağlık amaçlı gelen hastaların birçoğu turizm amaçlı da geliyor. Geziyorlar, İstanbul'u geziyorlar, Antalya'yı geziyorlar, Ankara'ya geliyorlar, İzmir'i görüyorlar. Ama bunun birinci sebebi tabii ki Türk hekimlerinin gerçekten tıpta başarılı olmaları.
Türkiye'nin hem bilimsel hem teknik anlamda sunduğu avantajlar ne hocam?
Türkiye'nin kesinlikle çok iyi bir sağlık altyapısı var. Bunu kabul etmek lazım ve gerçekten inanılmaz doktorlar yetişiyor bu coğrafyada. Gerçekten becerikli hekimler. Türkiye gerçekten bu sağlık anlamında Avrupa'da birçok ülkeden daha ileri olduğunu söyleyebilirim net, çok rahat bir şekilde. Sadece estetik anlamda değil, birçok hastalık, birçok tedavi ve altyapı anlamında.
Avrupa'dan gelen profile baktığımız zaman hem bölgemizdeki, yakın coğrafyamızdaki ülkeler hem de Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye burun ameliyatı için gelen hastaları incelediğimizde yaş ve cinsiyet üzerine bir değerlendirmeniz olabilir mi? En çok hangi yaş aralığındaki kişiler tercih ediyor?
Genellikle genç hastalar tabii ki bu ameliyata başvuruyorlar. farklı cinsiyet anlamında kadın hastalar ve genç hastalar daha çok Balkan ülkelerinden ağırlıklı ülkemize başvuruyor.
Sayın hocam, hem yurt dışından hem yurt içinden burun ameliyatı olan hastalara ne gibi uyarılarda bulunursunuz? Operasyon yaptırma kararı alındığında nasıl bir yol izlemeliler?
Ben hep hastalarıma şöyle söylüyorum. Bu bir ameliyat. Lütfen bunu başka bir hizmetle karşılaştırmayalım. Hani ben burun estetiği olacağım dediğiniz zaman, bu gerçekten söylüyorum. Yani diğer sektörlerle küçümsemek anlamında değil, lütfen yanlış anlaşılmasın. Bu ne bileyim bir saç boyamak, bir masaj seansı satın almak gibi bir şey değil. Bunun önü var, arkası var. Bu bir ameliyattır. Çok ciddi şeylere de sebep olabilir. Dolayısıyla ben hep hastalarıma şunu söylüyorum. Bu ameliyatlarda %10 oranında problem çıkar. Biz problem çıkmaz diye garanti vermeyiz ama problem çıkarsa hep yanında oluruz. Dolayısıyla mutlak bir şekilde güvenecekleri bir hekimle yola devam etmelerini öneririm.
Sayın dinleyiciler, bugün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Melih Şahin'i misafir ettik. En sık yapılan ameliyatlar içinde yer alan burun cerrahisini konuştuk. Verdiğiniz tüm bilgiler için Sayın Hocam teşekkür ediyoruz size.
Ben teşekkür ediyorum.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM'de yayınlanan Sağlık Rotası programında tekrar birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın.
Sağlık Rotası.